Ayrım 38. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 342. 14. kızım.
Konuşmamız gerek Kaptan Ravel.
Aradan bir gün geçmişti. Hava hala sıcaktı ve güneş bulutların arkasında olmadığı zamanlarda güverteye hissedilir bir güçle vuruyordu. Fakat deniz daha kabarık, rüzgar daha sertti. Kızıl ulak çalkantılı suları sarsılmadan yarabilecek kütleden yoksun olduğu için Loke'nin ayaklarının altındaki güverte artık daha düşmanca bir hal almıştı. Jabril, şarap şişesiyle olan yakın temasını atlatmıştı ile yaşlıca denizcilerden ikisi öğleden sonranın geç bir saatinde sancak küpeştesine sıkıca tutunan ve rahat görünmeye çalışan Loke'ye yaklaştılar. Loke diğer iki adamın yolculuğun başında kendilerini dermansız ilan edenlerden olduklarını fark etti. Belli ki istirahatin ve bol porsiyonların epey hayrı dokunmuştu. Loke geminin mürettebat eksiğini göz önünde bulundurarak kısa süre evvel her öğünde ilave istihkak izni vermişti. Bu fikri oldukça rağbet görüyordu.
Sorun ne Jabril?
Kediler kaptan.
Loke'nin yüreği ağzına geldi. Kahramanca bir çabayla sadece şaşırmış gibi görünmeyi başardı. Ne olmuş onlara?
Ana güvertede epeyce vakit geçirdikleri yaşlıca denizcilerden biri, çoğunlukla uyuyarak ama henüz kedi falan görmedik. Küçük yaramazlar normalde ayak altında dolaşıp oyun oynar ve yanımıza gelip kıvrılır yatarlar.
Sordum, soruşturdum dedi Jabril, hiç kimse kediye rastlamamış. Ne ana güvertede, ne burada, ne de tavlonda. Hatta sintinelerde bile. Onları kameranda mı tutuyorsun?
Hayır dedi Loke. Kaldris'in ufaklığı da dahil 8 kedinin kılıç marinasındaki özel koylarında yer alan boş bir silahlıkta hallerinden memnun bir şekilde keyif çattığını, krema çanaklarının ve soğuk tavuk eti tabaklarının üstünde didişerek miyavladıklarını gözünün önünde kolayca canlandırarak. O 8 kedinin halen o kulübede rüzgar altı kayasına düzenledikleri mukadder saldırının gecesinde onları unuttuğu yerde durduğuna hiç şüphe yoktu. Yani 5 gün ve binlerce deniz mili arkalarında.
Kedi yavruları dedi Loke çabucak, bu yolculuk için yanımıza bir sepet dolusu kedi yavrusu aldım Jabril. Yeni adlandırılmış bir gemiye yeni doğmuş kedilerin iyi geleceğini düşündüm. Ama ne yalan söyleyeyim, çok utangaçlar. Onları tavlona bıraktığımdan beri tekini bile görmedim. Herhalde bize daha yeni yeni alışıyorlardır. Yakında onları görürüz.
Peki kaptan? Her üç denizcinin de ne kadar rahatladığını yüzlerinden okumak Loki'yi şaşırttı.
Bunu duymak güzel. Hayalet rüzgarına varana dek gemide hiç kadın bulunmaması zaten yeterince kötü. Bir de kediler olmasaydı halimiz araptı.
Öyle bir hataya göz yumulamaz diye fısıldadı yaşlıca denizcilerden biri.
Her gece etrafa biraz et bırakırız dedi Jabril. Güvertelere bakınmaya da devam ederiz. Kedilerden birini bulur bulmaz da sana haber veririz.
Elbette. Adamlar gider gitmez Loke'nin içinde beliren yandan sarkıp aşağıya kusma dürtüsünün deniz tutmasıyla hiçbir ilgisi yoktu.
15. kısım. Talverrar'dan ayrılmalarının 5. gününün akşamında Kaldris kamerada Loki'yi karşısına aldı ve özel bir konuşma için kapıyı kilitledi.
İyi gidiyoruz dedi seyir subayı. Loki yine de adamın gözlerinin altında morluğu andıran koyu lekeler oluştuğunu görebiliyordu.
Kaldris başlarında kimse olmadan dümeni Loki'ye veya Jan'a teslim etmeye güvenemediği için denize açıldıklarından beri günde topu topu 4 saat uyuyordu. Sonunda Kel Mazuka adlı nispeten sorumluluk sahibi bir adamı seyir muavinliğine getirmişti. Ama o bile gerekli bilgiden yoksundu ve Kaldris'in vakit ayırması gereken bu kadar çok iş varken her gün sadece birazcık eğitilebiliyordu. Mürettebatın geri kalanının davranışları konusunda şansları hala yaver gidiyordu. Adamlar hapishaneden kaçışlarının ardından her türlü işe 4 elle sarılıyorlardı. Çatpat bir marangoz ile doğru düzgün bir yelkenci bulunmuştu ve iyimserce bir oynamayla Jabril'in dostlarından biri elde edecekleri ganimeti saymaktan ve bölüştürmekten sorumlu serdümen seçilmişti.
Dermansızlar hızla sıhhatlerine kavuşuyor, çoğu daha şimdiden nöbetlere katılıyordu. Son olarak adamlar artık bir araya toplanıp tedirgince kuyruk dalgasına bakmıyor, arkalarındaki denizde takibe yönelik herhangi bir iz aramıyorlardı. Stragos'un intikamından kurtulduklarını düşünürmüş gibi bir halleri vardı. Böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını onlara söyleyemezlerdi elbette. ''Senin sayende'' dedi Loke, Kaldris'in omzunu sıvazlayarak. Yolculuğun yaşlı adamı ne kadar yorduğunu daha önceden akıl edemediği için kendini azarlamayı da ihmal etmedi. ''Mazukka daha hızlı eğitilmeli, kendisi ve Jean da ellerinden geldiğince ona yardımcı olmalıydılar. Çarşaf gibi bir denizle ve güçlü bir esintiyle karşılaşmış olsak bile sen olmadan bu kadar şeyi asla başaramazdık.''
''Yine de zorlu hava şartları yakındır,'' dedi Kaldris. ''Bizi bir güzel sınayacak şartlar. Önceden de söylediğim gibi yaz sonu geldi mi seni dünyanın öteki tarafına kadar uçurabilecek fırtınalar çıkar. Günlerce yelken açmadan bekleyebilir, ambarlarda kuru bir yer kalmayana dek kusabiliriz.''
Seyir subayı iç geçirdi, sonra da Loki'ye meraklı bir bakış attı.
''Ambarlardan bahsetmişken geçen gün kulağıma hiç olmadık bir şey çalındı.''
''Öyle mi?'' diye sordu Loki kayıtsız gözükmeye gayret ederek.
''Güvertelerin hiçbirinde kedi gören olmamış. Teki bile her nerelerdeyse oralardan çıkıp gelmemiş. Ne bira, ne süt, ne yumurta, ne de et için.''
Ansızın adamın aldığı bir kuşkuyla kırıştı.
''Aşağıda kediler var değil mi?''
Ah dedi Loki, az önce Kaldris'e duyduğu sempati kalbine bir yük gibi çöktü. Belki de ilk defa hiç yalan söyleyesi yoktu ve konuşurken parmaklarıyla gözlerini ovuşturdu.
Ah hayır, kediler onları bıraktım. Kılıç marinasındaki kulübelerinde sapasağlamlar, üzgünüm. Şaka yapıyorsun dedi Kaldris, ifadesiz ve ölgün bir sesle. Hadi ama bana böyle bir konuda yalan söyleme.
Söylemiyorum. Loki avuçlarını iki yana açıp omuz silkti. Bana bunun önemli olduğunu söylediğinin farkındayım. Ama o gece yapacak yüzlerce işim vardı. Onları getirmeye niyetliydim cidden.
Önemli mi? Sana bunun önemli olduğunu mu söyledim? Söylediğim şey bunun son derece hayati olduğuydu.
Kaldris fısıldayarak konuşsa da çıkan ses sıcak kömürlere değen suyun cızırtısı gibiydi. Loki de yüzünü buruşturdu.
''Ruhlarımızı tehlikeye attın efendi Costa. Tanrıların cezası ruhlarımızın ta kendisini. Ne kadınımız, ne kedimiz, ne de doğru düzgün bir kaptanımız var ve rotamızın üstünde zorlu bir hava bizi bekliyor.''
''Üzgünüm, gerçekten.''
''Demek gerçekten üzgünsün. Bir kara seviciyi kedi getirmeye yolladığım için aptallık bende. Asıl kedileri bir kara sevici getirmeye yollamalıydım. Onlar beni hüsrana uğratmazdı.''
''Bu kadar abartma. Hovarda limanına vardığımızda...''
''Varmak küstahça bir varsayım Leocanto. Çünkü mürettebat kedilerimizin sadece kayıp değil, aynı zamanda hayali olduğunu çok geçmeden anlayacak. Eğer kedilerin öldüğüne karar verirlerse lanetlendiğimizi fark eder ve karaya varır varmaz gemiden ayrılırlar. Yok eğer pis kokulu küçük leşlerin noksandığına bakıp da kahrolasıca kaptanlarının gemiye hiç kedi getirmediği sonucunu çıkarırlarsa o zaman da seni bir serende sallandırırlar.''
''Of!
Dalga geçtiğimi mi sanıyorsun? İsyan çıkarırlar. Ufukta herhangi bir yönde başka bir yelken görürsek hemen peşine takılmalıyız. Onlara saldırmalıyız. Neden biliyor musun? Kahrolası kedilerinden birkaçını alabilelim diye. Her şey için çok geç olmadan önce.''
Sözlerini sürdürmeden evvel iç geçiren Kaldris bir anda 10 yıl yaşlanmış gibi göründü.
''Karşımızdaki bir yaz sonu fırtınasıysa,'' dedi yaşlı adam, ''bizim gidebileceğimizden daha büyük bir hızla kuzeye ve batıya kayıyordur. İçinden geçmemiz gerekecek. Çünkü yönümüzü doğuya çevirsek bile ondan kaçamayız. Bizi yine de yakalar. Ama bu sefer yorgunken yakalar. Elimden geleni yapacağım, fakat sen yine de bu akşam kamaranda dua et.''
''Ne için?''
''Kahrolası gökten kedi yağması için.''
16. Kısım. O gece gökten münasip bir kedi yağmuru inmedi elbette. Dahası Loki ertesi sabah kıç güvertesine çıktığında güney ufkunda kızgın bir tanrının gölgesini andıran hayalet grisi çirkin bir pus asılı olduğunu gördü. Sisin haricinde açık olan gökyüzünde yükselmekte olan parlak güneş bu durumu daha da meşum göstermekten başka bir işe yaramıyordu. Güvertenin sancağı eğimi artık daha da belirgindi ve iskele provasında yürümek neredeyse küçük bir tepeye tırmanmak gibiydi. Gövdeye çarpan dalgalar su damlaları halinde dağılıyor, havayı tuz kokusu ve tadıyla dolduruyorlardı. Jean geminin belinde küçük bir denizci grubunu kılıçlarla ve teberlerle eğitiyordu. Loke talimin her ayrıntısını anlar ve onaylarcasına bilgiç bir edayla kafa salladı. Kızıl ulağın güvertesini gezerek denizcileri adlarıyla selamladı. Bu esnada Kaldris'in delici bakışlarını ensesinde hissediyor ama yok saymaya çalışıyordu.
''Sabah şeriflerin hayırlı olsun kaptan!'' diye homurdandı seyir subayı Loki dümene yaklaştığında. Kaldris parlak gün ışığının altında bir hortlağa benziyordu. Saçı sakalı daha bir ağarmış, gözlerinin altındaki gölgeler derinleşmiş ve yüzündeki her çizgi hangi tanrıya inanıyorsa onun eliyle yeniden çizilmiş gibiydi.
''Dün gece uyuyabildin mi efendi Kaldris?''
''Nedense gözümü kırpmadım kaptan.''
''Bir ara dinlenmelisin.''
''Evet, gemi de genel olarak dalgaların üstünde kalmalı. En azından öyle söylendiğini duymuştum.''
Loki iç geçirdi, Pruva'ya doğru döndü ve kararan güney göğünü inceledi.
''Galiba bir yaz sonu fırtınası yaklaşıyor. Zamanında onlarla bir hayli boğuşmuştum. Yüksek sesle ve gelişigüzel bir üslupla konuşuyordu. Yakında birini daha göreceksin kaptan.''
Loki o öğleden sonrayı ana ambardaki stokları sayarak geçirdi. Katipliğini yapan Mal da onun peşi sıra dolaşıp bal mumu bir tableti küçük çizgilerle işaretledi. Birlikte işlem görmüş bez çuvallara doldurulup ambar kirişlerine asılan ve geminin hareketleri arttıkça düzenli bir şekilde sağa sola sallanan bir tuzlanmış et ormanının içinde başlarını eğerek zigzaklar çizdiler. Ambar zaten mürettebatın daimi ikameti sebebiyle eskisinden daha rutubetliydi. Baş kasarasının altındaki açık alanda uyuma eğilimi gösterenler zorlu hava şartlarının belirmesi üzerine orayı terk etmişlerdi. Loki silik kokusu alabildiğinden emindi. Anlaşılan birileri dışarı çıkıp helâ halatlarını kullanamayacak kadar korkmuş veya tembellik etmişti. Bu durum zamanla pis bir hal alabilirdi. Akşamüstünün dördüncü saatinde tüm gökyüzü bulanık gri bir katarakla kaplandı. Kaldris kısa bir mola vererek dümeni Kel Mazukka ile başka bir denizciye devretti. Sonra da direğe yaslanarak yelkenlerin trim edilmesini ve fırtına dolaplarındaki fenerlerin çıkarılmasını emretti. Jean ile Jabril ise yanlarına birkaç adam alıp yüklerin ve teçhizatların doğru düzgün istiflendiğinden emin olmak için alt güvertelere indiler. Sallantılı bir gemide kapağı aniden açılan bir silah dolabı veya sağa sola yuvarlanan bir fıçı bahtsız denizcileri tanrılarının yanına gönderebilirdi. Akşam yemeğinin ardından Kaldris'in fısıltılı ısrarı üzerine Loki geminin tütün stoklarına el atmış denizcilere ikinci bir emre kadar son sigaralarını tüttürmelerini buyurdu. Artık geminin hiçbir yerinde ateş yakılmasına izin yoktu. Tüm ışıkları simyasal fenerler tarafından temin edilecekti ve bundan böyle ya simyasal ocak taşını kullanacaklar ya da daha büyük bir olasılıkla yemeklerini soğuk yiyeceklerdi. Loki gerekirse her gece fazladan yarım istihkak şarap sözü verdi. Loki ile Jean sessiz sedasız birer içki içmek için kıç kamarasına geçip oturduklarında gökyüzüne erken bir karanlık çökmüştü. Loki pencerelerin panjurlarını örtünce kompartıman her zamankinden daha küçük gözüktü. Genç adam Ravel'in otoritesinin simgesi olan bu müphem konforlara göz gezdirdi. İskele duvarına dayalı duran minderli bir hamak, bir çift tabure, fırtına tokalarıyla duvara asılmış kılıcı ve bıçakları. Masaları Loki'nin sandığının üstüne yerleştirilmiş düz bir tahta panodan ibaretti. Ne kadar yürek parçalayıcı olsa da bunlar Jean'ın ve Kaldris'in kaldıkları dolaptan bozma kameralara ya da adamların ana güvertede içine gömülmüş gibi gözüktükleri yük ve branda hasırlarına kıyasla krallara layıktı.
Kediler için çok üzgünüm dedi Loki.
Ben de akıl edebilirdim dedi Jean. Dile getirmediği bariz husus o işi dert etmeyecek kadar Loki'ye güvenmiş olmasıydı.
Jean kibar davranmak için elinden geleni yapıyor olsa da onun bu davranışı Loki'nin hissettiği vicdan azabını daha da arttırıyordu.
Kabahati paylaşmanın gereği yok dedi Loki sıcak birasını yudumlayarak. Bu kahrolası geminin kaptanı benim.
Bu kadar abartma.
Jean son zamanlardaki faaliyetleri sebebiyle bombesi hiç de eskisi kadar dramatik olmayan göbeğini kaşıdı.
Nasılsa bir şey düşünürüz. Hatta birkaç gün boyunca bir fırtınayla boğuşmak zorunda kalırsak adamlar ne zaman ve ne şiddetle altlarına kaçıracaklarından başka bir şey için endişelenecek vakit bulamazlar.
Fırtına. Birimizin yanlış bir şey yapıp adamların önünde küçük düşmesi için harika bir fırsat. Tabii o birimiz büyük ihtimalle ben olacağım.
Karamsarlık etmeyi bırak. Jean sırıttı. Kaldris ne yaptığını biliyor. Bir yolunu bulup bizi bu beladan da kurtarır.
Tam o sırada kameranın kapısına sert bir darbe indi. İki kafadan aynı anda taburelerinden fırladılar ve Loki hemen silahlarına doğru atıldı.
Neler oluyor diye bağırdı Jean.
Costa diye geldi kısık bir ses. Bunu sanki biri kapı kolunu çevirmeye çalışıyormuş da başaramıyormuş gibi nahif bir tıkırtı izledi. Jean kapıyı çekerek açarken Loki de kılıç kemerini kuşanmayı bitirdi. Kaldris güverte merdiveninin dibinde duruyor, destek alabilmek için kapı pervazına tutunuyor ve ayaklarının üstünde sallanıyordu. Loki'nin kamerasının kehribar sarısı ışığı perişan detaylar çıkarıyordu ortaya. Kaldris'in gözleri kan çanağına dönmüş ve beleriyor, çenesi aşağı sarkıyor, bembeyaz olmuş cildi terle ışıldıyordu.
''Yardım Costa!'' diye fısıldadı yaşlı adam. Çıkardığı hırıltıyı duymak bile insanın yüreğini burkuyordu.
Jean onu tutup dimdik doğrultu, ayaksı diye omurdandı. ''Yalnızca yorgun düşmemiş Leo.
Kaptan Carlos'unca bir hekime ihtiyacı var.''
''Yardım, Costa!'' diye inledi seyir subayı. Sağ eliyle sol kolunun üst kısmını sonra da sol göğsünü kavradı. Gözlerini sımsıkı yumup yüzünü buruşturdu.
''Bana yardım mı edeceksin?''
Loki bir elini adamın çenesinin altına koydu. Kaldris'in nabzı sık ve düzensizdi. ''Ne demek istiyorsun?''
''Hayır.'' Her sözcüğün arasında sert birer nefes alan Kaldris dişlerini sıkarak dikkatini topladı.
''Bana, yardım, Costa!''
''Onu masaya yatıralım.'' dedi Jean. İkisi birlikte yaşlı adamı sırt üstü yatırdılar.
''Tanrılar aşkına!'' dedi Loki. ''Buna zehir mi sebep oluyor? Kendimde bir farklılık hissetmiyorum.''
''Ben de'' dedi Jean. ''Sanırım kalbi tekliyor. Bunu daha önce de görmüştüm. Kahretsin, onu sakinleştirebilirsek, belki bir şeyler içirebilirsek.''
Fakat Kaldris tekrar inledi. İki eliyle birden göğsünün sol yanını dermansızca tırmaladı ve sarsıldı. Sonra elleri gevşeyiverdi. Boğazından uzun, boğuk bir nefes kaçtı ve artan bir dehşet içindeki Loki her iki elinin parmaklarıyla seyir subayının boynunu yokladı.
''Nabzı yok.'' diye fısıldadı genç adam.
Kameranın tabanından çok hafif bir pıtırtı geldi, ardından çabucak hızlandı ve onlara ilk yağmur damlalarının gemiye düşmeye başladığını anlattı. Kaldris'in tavana dikili gözleri cam kadar donuktu.
''Hassiktir!'' dedi Jean.
38. ayrımın sonu. Sayfa 350.